Ayrım 10.
Öğretim elemanı zamanında derse gelen öğrencilere vermiş olduğu zamanında gelme kuponuyla öğrencilerin sınıfa zamanında gelmelerini öğretmiştir. Olumsuz pekiştirme. Olumsuz pekiştirme, hoşa gitmeyen olaylarla artan davranış arasındaki ilişkiyi betimler. Genellikle hoşa gitmeyen çevresel olayları kaldıran ya da şiddetini azaltan davranışın oluşum sıklığı artar ki bu sürece olumsuz pekiştirme denir. İnsanlar belli bir şekilde davrandıklarında hoşa gitmeyen durumları bittiği ya da ortadan kalktığı için o davranışları yapmayı öğrenir. Örneğin camların açılması kapalı odalardaki hoşa gitmeyen kokuları azalttığından öğretim elemanı camı açmayı öğrenmiştir. Yine kötü kokan kağıtlardan kurtulabilmek için sekreter daha hızlı yazmıştır. Bu örneklerde pencere açma ve hızlı yazma davranışları kötü kokulardan kurtulmak ya da hiç oluşmaması için gösterilen davranışlardır. Ceza. İzledikleri davranışların ilerideki oluşum sıklığını azaltan sonuçları itici uyaran bu sürece de ceza denir. Ceza davranışı azaltan sonuçlarla davranışlar arasındaki ilişkiyi betimler. İtici uyaran olarak betimlenen olaylar kendilerinden önce oluşan olayların oluşum sıklıklarını azaltır. Ceza davranışı azaltan sonuçlarla davranışlar arasındaki belli ilişkiyi betimlemek için kullanılan teknik bir kavramdır. Aynı kavram teknik olmayan anlamda kullanıldığında karmaşa meydana gelir. Teknik olmayan anlamda davranışı değiştirmek için kişilere hoşa gitmeyen şeylerin yapılması anlamına gelir. Davranışçılara göre ceza ancak kendisinden önce oluşan davranışların sıklığında azalma olduysa söz konusudur. Teknik anlamda davranışı izleyen olay kişi tarafından rahatsız edici olarak algılanması onu ceza yapmaz. Bazı ana babaların dediği gibi davranışçı hiçbir zaman onu cezalandırdım ancak davranışını değiştiremedim demez. Fonksiyonel ilişki olduğundan ancak davranışın sonucu davranışın ileride oluşumunu azalttığında ceza olur. Uygulama öğrencisinin öğretim elemanıyla dalga geçmesi söndüğünden öğretim elemanının uygulama öğrencisine yapmış olduğu sözlü tehditler ceza işlevi görür. Sönme. Daha önce pekiştirilen davranış artık pekiştirilmezse davranışın oluşum sıklığı azalır. Bu ilişki sönme olarak betimlenir. Daha önceki örnek olaylarda öğretim elemanı meslektaşının dalga geçmelerine tepkide bulunmayarak onun davranışını söndürmüştür. Davranışçılara göre tüm öğrenme ilkeleri olaylara ilişkin düşüncelerimize göre değil, gerçekte oluşan olaylara göre tanımlanır. Öğretim elemanı başlangıçta meslektaşına bağırarak ya da sıkıntısını belirterek cezalandırdığını düşünmüş olabilir. Ancak bağırılan, kızılan öğretim elemanının bu tür tepkileri sürmüştür. O halde öğretim elemanının küfürlü olumlu pekiştireçtir. Buradaki gerçek ilişki olumlu pekiştirmedir. Olumlu pekiştireçler bağırma ve küfürlere son verildiğinde, geri çekildiğinde davranış durmuştur. Uyaran kontrolü. Çevredeki nesne ve olay gibi uyaranlarla belli davranışlar arasında zamanla bağ kurulur. Geçmişte pekiştirilen davranışla eşlik eden uyaranların varlığında o davranışların ileride oluşması mümkün olur. Uyaran kontrollü ilkesi davranış öncesi uyaranla davranış arasındaki ilişkiyi betimler. İlişkinin gelişmesi mutlaka izleyen olayların varlığında olur. Davranış öncesi olaylar davranışın oluşumuna zemin hazırlar. Öğretim elemanının kapısına astığı duyuruya hizmetlinin uyması geçmişte pekiştirilmiştir. Kapıdaki duyurunun etkili olmasının nedeni, temizlikçinin duyuruya uygun davranmasının pekiştirilmiş olmasındandır. Diğer öğrenme ilkeleri. Bu öğrenme ilkelerine ek olarak öğretim elemanı, davranışçıların betimlediği ve davranışı etkileyen diğer ilkeleri göstermiştir. Bu ilkeler model olma ve şekil vermedir. Model olma, davranışın nasıl yapıldığının gösterilmesidir. Öğrencilerin gecikerek sınıfa gelmeleri, öğretim elemanının geç gelmesini model alarak öğrenmelerindendir. Uygun ve uygun olmayan pek çok davranış modeli öykünerek öğrenilir. Bebekler ana babalarının konuşmalarını öykünerek konuşmayı öğrenir. Yetişkinler ise karmaşık makineyi kullanmayı, kullanma gösterimini izledikten sonra öğrenirler. Şekil verme, arzu edilen davranışa yaklaşan davranışların pekiştirilmesiyle yeni davranışın öğretilmesi için kullanılır. Öğretim elemanı, uygulama öğrencisine hiperaktif çocuğun yerine oturmasını sağlamak için şekil vermenin kullanılmasını önermiştir. Başlangıçta kısa süreli oturma davranışı oluştuğunda pekiştirilmiş ve zamanla oturma süresi arttığında tekrar pekiştirilmiştir. Pek çok davranış şekil verme aracılığıyla kazandırılır. Her ne kadar çocuk şortunu ters giyse veya bluzunun ters yüz bir şekilde giymiş de olsa bile ana baba çocuğun kendi başına ilk kez yaptığı bu davranışını çok yoğun bir şekilde ödüllendirir. Daha sonra ise giyimi tamamen düzgün olduğunda ancak ödüllendirilir. Davranışçı yaklaşımın ilke ve varsayımlarından eğitim için çıkarılabilecek önemli sonuçlar vardır. Bunlar, okula başlayan çocuklar birbirlerinden önemli ölçüde farklıdır. Çocukların bireyler arası farklılıkları, onların okula başlamadan önceki öğrenme yaşantılarının farklı olması sonucudur. Öğretmen sınıfta öğrenme ilkelerine göre düzenlemelerde bulunarak öğrenme için gerekli koşulları hazırlar. Öğrencilerin öğrenmelerini yönetebilir ve düzenleyebilir. Ailenin ve çocuğun kendi özgeçmişi ideal olmasa bile okul ortamında çocuğun davranışları değişebilir. Farklı olma. Normlara uygun davranmayan bazı çocuklar problemli olarak görülür. Davranışçı yaklaşımı benimseyenler farklı davranışı yanlış öğrenilmiş ya da öğrenilmiş uyumsuz davranış olarak görürler. Uyumsuz davranışlar problemin üstesinden gelme ya da problemle baş etmede başarısız olmanın yan etkilerinin oluşturduğu bir dizi tepkiden oluşur. Bunlar problemle baş edememenin sonuçları olan başarısızlık, çekimserlik, sıkıntı, korku ve ne yapacağını bilememe gibi tepkilerdir. Uyumsuz davranışların çevreyle etkileşiminin sonucu öğrenilmiş olması nedeniyle çocuğun çevresinin ayrıntılı incelenmesi gerekir. Çevredeki etmenler sadece tepkileri başlatmakla kalmaz. Bu tepkileri pekiştirerek sürmeleri de sağlar. Ana baba, öğretmen ve arkadaşlar çocuğun istenmeyen davranışlarını pekiştirdikleri için çocuk istenmeyen davranışları kazanır ve sürdürür. Uygun davranışlar için ipucu verilmemesi ve uygun davranışların pekiştirilmemesi nedeniyle çocuklar yaşlarına uygun davranışlar geliştirmede başarısız olurlar. Çelişkili ve kararsız davranan çocukların kararsız davranışları göstermelerinin nedeni bu davranışların tutarsız şekilde pekiştirilmesindendir. Sapkın çocuk niteliksel bakımdan normal çocuktan farklı görülmez. Özde diğer çocuklar gibidir. Ancak bazı davranışları daha çok ya da az yapan çocuktur. Sapkın çocuk kendisine öyle davranılması öğretildiği için öyle davranan çocuktur. Bu çocuklara çok ya da az yaptıkları davranışları yeterince yapmaları öğretildikten sonra artık sapkın olarak görülmez. Normal çocuğa yeni davranış öğretilirken izlenen sürecin aynısına sapkın çocuğa bir davranış öğretilirken de yer verilir. Sapkın çocuğun öğrenmesi diğer çocukların öğrenmesi gibidir. Kişinin davranışı sapkın olarak değerlendirildiğinde öğretmen ve ana babalar nelerin yanlış gittiğini ve nelerin yol açtığını bilmek isterler. Bunun için tanılama süreçlerine yer vermek gerekir. Tanılama. Davranışçı görüşü benimseyenlere göre tanılama, problem durumun tüm ilişkili boyutlarının betimlenmesi sürecidir. Problem durumla ilgili olarak çevrenin ve çocuğun davranışlarının betimlenmesine gerek vardır. İlk olarak öğrencinin gösterdiği davranış, yani inceleyecek olan davranış, hedef davranış betimlenmelidir. Bunun için tam olarak incelenecek olan davranış nedir? Davranışın betimi bir dizi tepki olarak nasıl betimlenir? Sorularının yanıtlanması gerekir. Davranışın tam olarak ne olduğu ile ilgili olarak davranış çok sık ya da ve çok uzun süreli mi oluşmaktadır? Ortama uygun olmayan davranış mıdır? Davranış az mı oluşmaktadır? Davranış olması gerekirken oluşmamakta mıdır? Yeni bir davranış mıdır? Biri dizi alt davranışa nasıl ayrılabilir? Soruları yanıtlanmalıdır. Davranışın tam olarak ne olduğunu belirlemek için hangi sıklıkla olduğunun belirlenmesine gerek vardır. Bunun için var olan koşullarda gözlenerek davranışın oluşum sıklığı kaydedilmelidir. Ayrıca düzeltmeye yer verildiği birkaç hafta içinde gözlenmeli ve kayıt tutulmalıdır. İkinci olarak çevrenin tüm ilişkili boyutları betimlenmelidir. Davranıştan hemen önce ne olmaktadır ve olmalıdır? Davranıştan hemen sonra ne olmaktadır ve ne olmalıdır? Davranışla bağlantısı olan kişi ve nesneler nelerdir? Ortamda olası pekiştiriciler nelerdir? Sorularının yanıtlarının bulunması gerekmektedir. Üçüncü olarak durumu etkileyebilecek kişiye ilişkin özellikler betimlenmelidir. Bunun için davranışın değiştirilmesine yardımcı olabilecek kişinin beceri ve yetenekleri nelerdir? Davranışsal amacın gerçekleşmesini sınırlayan yetersizlik koşulları nelerdir? Etkili olarak kullanılan pekiştiriciler nelerdir? Soruları yanıtlanmalıdır. Böylece davranış ve davranışın oluşumuna etkisi olan davranış öncesi, sonrası ve diğer etmenler betimlenir. Düzeltme araçları. Çocuğun tanılamasından sonra düzeltme teknikleriyle ulaşılmak istenen amaçlara karar verilir. Tanılama sürecinin son aşaması düzeltme amaçlarının listelenmesidir. Davranışsal yaklaşımda iki düzeltme amacı belirtilebilir. Ortamda olumsuz davranışların oluşum sıklığını azaltma, ortamda olumlu davranışların oluşum sıklığını arttırma. Tanılamada başlama düzeyinde toplanan verilerin ışığında hedef davranışın sıklığı, davranış üzerinde etkisi olan davranış öncesi ve sonrasında oluşan olaylar belirlenir. Davranış üzerinde etkisi olan davranış öncesi ve sonrası olayları dikkate alarak belli bir süre düzeltme çalışmalarına yer verildikten sonra düzeltmenin etkisi gözden geçirilir. İlerleme olmamışsa yeniden gözlemlerde bulunarak davranışı etkileyen etmenler gözden geçirilir ve farklı bir tekniğin kullanılmasına yer verilir. Yapılan değerlendirme ışığında yeni amaçlar koymak gerekebilir. Çoğu zaman davranışı arttırma ve azaltma amaçlarına birlikte yer vermek gerekir. Problem arzu edilmeyen bir davranışla ilgili ise bu davranışı arzu edilen davranışla yer değiştirmek gerekir. Bu durumda arzu edilmeyen davranışın azaltılması amaçlanırken yerine geçecek davranışın arttırılmasına ilişkin amaçlar koymak zorunlu olur. Düzeltme teknikleri. Amaçlar belirlendikten sonra amaçların özelliklerine göre düzeltme tekniklerine yer verilir. Davranışsal düzeltme teknikleri doğrudan hedef davranışı arttıracak ya da azaltacak şekilde desenlenir. Düzeltme tekniklerinden bazıları çocuğun çevresine yönelik ve bazıları da izlerlikle ilgilidir. Çevrenin düzenlenmesiyle ilgili düzeltme teknikleri ortam değiştirme, öğrenciyi uygun olmayan ortamdan uzaklaştırma ve olumlu pekiştirme modelleri oluşturmadır. İzlerliğe dayalı düzeltme teknikleri, uygun tepkileri, sembolle, bilgi verici dönütle pekiştirme, uygun olmayan davranışı pekiştirmeye geri çekerek söndürme, cezayla uygun olmayan davranışı azaltma, az hoşa giden etkinliği daha çok hoşa giden etkinlikle arttırma gibi işlem süreçlerinin kullanılmasını gerektirir. Çevrenin düzenlenmesi, ortam değiştirme, rahatsız edici uyaranı ortamdan kaldırma. Örneğin çocuklardan biri çalışacağı yerde pencereden dışarıda olanları seyretmektedir. Öğretmen, öğrenciyi, öğretmeni ve dersi izleyici dışarıdaki olayları izleyemeyeceği bir yere oturtur. Uyumlu davranışı destekleyecek ortam hazırlama. Örneğin öğrencilerden birinin akademik becerilerinin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle okulda verilen ödevleri tamamlayamamaktadır. Öğretmen bu öğrencisinin yapabileceği ve ödüllendirileceği öğretim materyalini hazırlayarak öğrencinin ödev tamamlama gibi norma uygun davranışlarını geliştirir. Öğrenciyi uygun olmayan ortamdan uzaklaştırma. Öğrencilerden biri bazı günlerde sınıf etkinliklerine katılmamakta ve herhangi bir kişi kendisine bir şey söyleyecek olursa ağlamaktadır. Öğretmen, rehber öğretmenle özel bir düzenleme yaparak öğrenci kendini iyi hissetmediği zamanlarda rehber öğretmenin odasında dersini yapmasına izin vererek sınıfta yapacaklarını yapması sağlanır. olumlu pekiştirme modelleri oluşturma. Öğrencilerden biri emredici ve çok yüksek sesle konuşmaktadır. Öğretmen onun varlığında yumuşak ve düşük sesle konuşarak onun yumuşak ve düşük sesle konuşmasına zemin hazırlar. İzlerliğe dayalı düzeltme teknikleri. Uygun tepkileri sembolle bilgi verici dönütle pekiştirme. Öğrencilerden biri ödevini zamanında vermez. Öğretmen öğrenci ödevini zamanında getirdiğinde 5 puan değeri olan kart vermeye başlar. Öğrenci ödevlerini zamanında getirmeye başlar. Uygun olmayan davranışın pekiştiricini geri çekerek söndürme. Öğrencilerden biri emredici ve kaba bir şekilde yardım istemiştir. Öğretmen, öğrenci kibar bir şekilde yardım istendiğinde yardım edilir ve kaba bir şekilde yardım istendiğinde isteği görmezlikten gelinir. Ceza ile uygun olmayan davranışı azaltma. Öğrencilerden biri sırasına yazı yazmıştır. Öğretmen, öğrenci ne zaman sıraya yazarsa temizlemesini istemiştir. Öğrencinin sıraya yazı yazması azalmıştır. Bir başka öğrenci okula sıkça kurşun kalem getirmeyi unutur. Öğretmen, öğrenci sınıfa kurşun kalemsiz geldiğinde 5 puanını silmiştir. Az yeğlenen etkinliği çok yeğlenen etkinlikle arttırma. Öğrencilerden biri uzayla ilgili öykü okumayı çok sever. Aritmetiği hiç sevmez. Öğretmen, öğrenci aritmetik işlemlerini tamamladıktan sonra sevdiği öyküleri okuması için 20 dakikalık süre ayırmıştır. Öğrencinin aritmetik üzerinde çalışmaları artmıştır. Davranışsal teknikler sınıfta kolayca kullanılır. Tekniklerden çoğu sağaltımı yapacak olanın çevreyi düzenlemesini, öğrencinin davranışlarının sonuçlarını uyarlamasını ve dönüt vermesini gerektirir. Bu sözü edilen işlevler öğretmenin rolüne uygun düşer. Tahtaya yazdıkları, verdikleri ödevlerle öğrencileri belli bir düzende oturtarak ve muhtevayı sıraya koyarak öğretmen çevreyi düzenler. Öğretmen uygun olan davranışları, ilerlemeleri görerek ve istenmeyen davranışları görmeyerek ve istenmeyen davranışlar sonrasında pekiştireçleri geri çekerek öğrencinin davranışlarının sonuçlarını değiştirebilir. Gördüğü iyi davranışları ve öğrencinin davranışlarının sonuçlarını, ilerlemelerini belirtme, davranışlarla ilgili dönütler verme, öğretmenlik rolünün gereği olduğu gibi davranışçı yaklaşıma göre yapılan düzenlemelerin gereğidir. Davranışsal tanımlamayı gerçekleştirme ve düzeltme tekniklerini önerme, belli düzeyde eğitimi gerektirmesine rağmen düzeltme tekniklerini öğretmen, yardımcı öğretmen ve diğer personelin başarılı şekilde yürütmesi olasıdır. Ayrıca davranışsal teknikler sınıftaki günlük problemlerin düzeltilmesinde kullanılabileceği gibi olağan dışı ve daha ciddi problemlerin düzeltilmesinde de kullanılabilir. Eğitim ortamında avantaj ve dezavantajları. Davranışçı yaklaşım sınıf ortamında pek çok sorunun çözülmesinde kullanılabilir. Düzeltme işlem süreçleri öğretmen ve diğer yardımcı elemanlarca kolayca öğrenilebilir. Etkili düzeltmelerde ilerlemelerin çok hızlı olması ve etkili olmayan düzeltme tekniklerinin yerine bir başka tekniğe yer verme, kayıt etmeyi gerektirir. Öğrencinin ilerlemeleri kayıt edilir. Kısa sürede sonuç alma ve az masraf gerektiren düzenlemelerle sonuç almanın mümkün olması davranışsal yaklaşımın en belirgin avantajıdır. Sorunlu davranışın davranış öncesi ve sonrası olaylarla ilişkileri açık ve belirgin olduğu durumlarda yaklaşımı uygulamak çok kolaydır. Öğrencinin davranışını başlatan belli bir uyaran varsa uyaranı tasfiye edecek şekilde ortam değiştirilebilir. Davranış, öğretmen, anne baba ve diğer çocukların tepkileriyle, pekiştirmeleriyle sürdürülmekteyse pekiştirmeye son verilir. Çocuğun olumlu davranışları görmezlikten gelinmekteyse ya da cezalandırılmaktaysa bu olumlu davranışları pekiştirir. Çoğu durumda olumsuz davranışı sürdüren pekiştirmeyi belirlemek güç olabilir. Diğer zamanlarda da olumlu davranışı arttıran pekiştirici bulabilmek de güç olabilir. Pekiştireçleri belirlemek güç olduğunda ve sorunları analiz etmede güçlüklerle karşılaştığında uygulayıcıların güç sorunlar yerine daha yalın olan sorunlarla uğraşmaları dikkat edilmesi gereken durumdur. Davranışçı düzeltme teknikleriyle ağır düzeyde sorunları olan çocukların zor ve karmaşık davranışlarıyla oldukça başarılı olunması, davranışçı yaklaşımın en önemli başarılarındandır. Daha önceleri umutsuz olarak bakılan dil ve etkileşimde bulunma becerileri olmayan öğrencilere de yeni davranışlar kazandırılabilir. Dil becerileri sınırlı olduğu için değişik düzeltme tekniklerinin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu yaklaşımı okul ortamında başarılı şekilde uygulama mümkün olur. Sosyolojik yaklaşım, tarihsel gelişim ve dayanakları. Tarih boyunca beyaz bastonla yürüyen, işaret diliyle konuşanlar gibi davranışları farklı olan insan grupları ayrı toplumsal gruplar olarak ele alınmış ve farklı davranılmıştır. Davranışları farklı olan insan gruplarının sosyologların sistemli bir biçimde incelemeye başlamaları 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. 1920'lerde Chicago Okulu sosyologları davranışları farklı olan insan gruplarıyla epidemiyolojik çalışmalar yapmaya başlamışlar. Bu çalışmaların birinde farklı çevrelerde oluşan ruhsal hastalık sıklık oranlarına bakarak çevre ile ruhsal hastalıklar arasında bağ kurmuşlar. Bu çalışmaların sonucunda şehir merkezlerinde yaşayan insanların ruhsal hastalıklarından etkilenme oranının şehri çevreleyen yerleşim alanlarında yaşayanlardan daha yüksek olduğu bulunmuş. Şehir merkezlerinde yaşayanlarda ruhsal hastalıkların daha çok gözlemlenmesi toplumsal düzensizliğe ve derecesine yorulmuştur. Daha sonraları değişik kültür ve toplumsal katmanlardaki ruhsal hastalıkların durumuna bakılarak toplumsal norm ve kurumlarla ruhsal hastalıklar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sosyologlardan bazıları ruhsal hastalıkları sapkınlığın bir biçimi olarak ele alıp incelemişler. Toplumsal koşullarla değişen ruhsal hastalıklar arasındaki ilişkiye bakmışlar. Toplumsal etkileşimi yöneten toplumsal kurallarla toplumsal kuralları bozan ruh hastalıklarının kurum ve kurallar üzerinde etkilerini incelemişler. Diğer bir deyişle toplumsal kontrolü sağlayanlarla ve kuralı bozanlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmaların öncüsü Emil Durkheim'dir. Kural yokluğu anlamına gelen anomi kavramını oluşturmuştur. Sosyologların benimsedikleri görüşlere göre ruh bilimsel sapkınlıklara bakışları değişir. Örneğin kültür aktarımı kuramcıları sapkının kişinin yapısında ve içinde olan bir durum olduğuna karşı çıkar. Öğrenilmiş olduğunu savunur. İşlevciler, çalışan toplumsal güçler arasında oluşan gerginliği ya da çatışmayı sapkının sorumlusu olarak görür. Etiketleme kuramını benimseyenler toplumda bazı kişilerin hasta olduğunu varsayarlar. Bu sayıltıdan hareketle bazı kişiler sapkın olarak etiketlenir. Etiketleme işlem süreçlerinin sonucunda konulan etiketi sapkının sorumlusu olarak görülür. Sosyolojideki kültür aktarımı kuramcılarına göre okullar baskın toplumsal değerlerin aynasıdır. Toplumun baskın değerlerini yansıtır. Okullarda baskın kümenin değerlerine göre yapılandırılır. Zaman zaman okullarda Türkçenin baraj olarak konulmasında ve zorunlu din dersinde olduğu gibi okullar baskın kümenin değerlerini barındırır. Okulların birinci işlevi baskın değerleri çocuk ve gençlere kazandırarak onları sosyalleştirerek toplumdaki norm ve kurumların sürekliliğini sağlamadır. Sosyologlar eğitim tarihini yorumlarken eğitimin toplumsal kümeleri sosyalleştirdiği sayıltısından hareket eder. Genellikle etnik, ırk ve sosyoekonomik bakımdan azınlığı oluşturan gruplar sosyalleşme sırasında baskın toplumsal değerlerin oluşturduğu doktrinlerin aktarımına karşı koyar ve eğitim kurumlarının kendileri için özel düzenlemelerde bulunmaları için girişimde bulunur. Örneğin, Alevi yurttaşlar okullarda en azından İslamiyet değil, din bilgisinin okutulmasını ister. Kamu kurumlarında işitme engelliler işaret diliyle, görme engelliler kabartma yazıyla iletişimin kurulmasını ister. Tüm çocukların okulda eğitilmesi istediğini yansıtan zorunlu eğitim, alt katmanlardan gelen çocukları orta katmanın değerleriyle yeniden sosyalleştirme isteğinin bir sonucudur. Böylece toplumda fakirliği ve suçları azaltarak toplum üzerindeki mali yüklerini azaltma amaçlanır.